Ayrım 13, sayfa 168. Uzun, ince kanlı yol bugünkü müreffeh Katalonya'yı yarattı. Yeni reformlar doğrusu İspanyollukla onulmaz bir çatışmayı hafifletmiş gibi. Katalonya, İspanya'nın diğer bölümlerine göre daha Akdenizli. En azından İspanyolca bilmeden Fransızca, İtalyanca, İngilizce gibi dillerle yaşamak ve kültürel diyalog kurmak mümkün. Şehirdeki Katalanlık, kırsal bölgedeki İspanyollu kimliği karşısında pek söz geçiremiyor gibi. 3 milyonluk Madrid, acaba niçin 1 milyonluk Barcelona kadar renkli ve çekici değil? Çünkü daha yorucu ve güzellikler daha tesadüfi biçimde oluşmuş. Barcelona'nın klasik güzelliğinin kitle turizminin getirdiği bayağılıkla nasıl baş edeceğini bilemiyoruz. Ama İspanya ile Türkiye'nin turizm yakınlaşması da sevindirici. Toplumlar önce 15. asırdan beri tarihi yapılarında yeri olanlara yanaşıp onlarla kaynaşmalı. İspanya artık Türkiye'yi daha ciddi değerlendiriyor. Avrupa'nın kuzeyine karşı bizim Akdeniz sanayi ülkeleri içinde yer almamızı istiyor. Bir kongre için gittiğim Barcelona'da bunu gördüm. Palau de Música, Barcelona'nın 20. yüzyıl başından kalma en önemli mimari eserlerinden. Modernist mimarinin öncülerinden Louis de I. Montaner'in yarattığı bu müzik salonu bir çiçekçi dükkanını kıskandıracak kadar çiçek motifleri ve heykelciklerle donanmıştır. Salvatore Adamo'nun konseri tıklım tıklım dolu. Yaş ortalaması 60 olan dinleyiciler onun müziğiyle hafif hafif salınıyorlar. Ben de. Barcelona Avrupa değil ama hayallerdeki eski Avrupa orada yaşıyor. Katalonya için İspanya'nın içindeki Akdeniz derler. Ama Akdeniz limanlarına has çapaçulluğun görünmediği açıktır. Alışılmamış manzaralardan biri de 50-60 yaşındaki çiftlerin hafta sonunda belirli dans kulüpleri önünde kuyruk oluşturması. Katalonya 6,5 milyon nüfuslu. Bunun 1,6 milyonu merkez Barcelona'da yaşıyor. Katalanca İspanyolcadan ayrı bir dil, hatta yapısı itibariyle Fransızcaya daha yakın olduğu tekrarlanır. İspanya'nın sanayileşmiş bir bölgesi. Mazide anarşist siyasi hareketleriyle ünlüydü. Barcelona'ya müzik, Gaudileri ve diğerlerini çıkaran modernist mimarinin merkezi ve anarşist bombalı saldırıların şehri denirdi. Oysa Avrupa tarihinde bilinen başka ilkleri var. Temmuz 1837'de çıkarılan Mendizabal kanunuyla kilise topraklarının hepsi özelleştirildi. Juan Álvarez, Mendizabal gibi liberal bir devlet adamının yaptığı bu toprak reformuna kilise karşı çıkamadı. Ama sonraki toprak reformlarının hiçbirinde görülmeyen bir ihtiyatlı politika ile Katalonya endüstrileşme yolundaki en önemli aşamayı tamamladı. Barcelona bütün ülkeden gelen işçilerin, mühendislerin bölgesi. O nedenle herkes Katalanca konuşuyor değil. Oysa şu anda devlet okullarının hiçbir İspanyolca eğitim vermiyor. Bu yüzden özel okul parası veremeyen alt orta sınıf çocuklarının ana dili İspanyolca ise Katalanlaşmaları kaçınılmaz. General Franco'nun zulmünü çeken bir ülkenin yeni dönemde bu gibi tepkileri de gözden kaçmamalı. Unutmayalım, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kapitülasyonlarını Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Fransızlara bahşettiği ifadesi okul kitabı yanlışıdır. 1517'de Yavuz Sultan Selim Han Kahire'ye girdiğinde kendisini karşılayan Akdenizli tüccar kolonisinin seçilmiş konsolosu olan Katalan temsilcisinin elindeki Memluklardan kalma kapitülasyon beratlarını tasdik etmiştir. Halen de Türkiye ile ticaret iyi gidiyor. AB blokuyla olan dış ticaret üstünlüğünü ABD ardından Türkiye izliyor. Son iki yılda Türkiye ile dış ticaretin %24 oranında arttığını önemli belirtiyorlar. Bu ülkenin dış ilişkilerinden sorumlu politikacısı Albert Roya, İstanbul gibi bizim ülkemizin iki misli nüfusa sahip bir yeri görmezlikten gelemeyiz. Birlikte çalışmalıyız. Bütün Orta Doğu ve Balkanlar bölgesindeki sorunların çözümü için bu işbirliği örnek olacaktır. İktisadi ticari gelişmemizi siyasi ve kültürel alanlarda sürdürmeliyiz diyor. Sokağa çıktığınızda Avrupa'nın en eski planlı beldesiyle karşı karşıyasınız. Kitapçı vitrinleri okuma düzeyini gösteriyor. En Avrupalı bölgenin Türkiye'ye bu yakınlığı duyması, Türkiye'nin bazı müttefiklerinin hatta kendi aydınlarının anlayamayacağı meziyetlere sahip olduğunu gösteriyor. Açıktır ki kusurları kadar meziyetleri olan ve kendini yenileyebilen bir ülkeyiz. Kuşkusuz Akdeniz Birliği bugün için henüz alternatifsiz bir kuruluş sayılamaz. Ama istikbali olan bir gelişme en azından Kuzey Avrupa'nın manasız baskılarına karşı bir güvence. Katalonya'da ayrılıkçı grupların reyi %16 civarında. Şurası açık ki yüksek üretimi ve dengeli tüketimi olan bir toplumda huzur ve barışa çok önem veriliyor. Avrupa'da da bir liderlik krizi var. Barcelona merkezli Beynelmilel Akdeniz Etütleri Enstitüsü'nün tertiplediği ve bizden de Profesör İlter Turan, Profesör Refik Erzan, Şahin Alpay, Hazan Cemal ve Bahadır Kale Ağası gibi konuşmacıların katıldığı toplantıda Katalonya Bölge Başkanı bu problemi vurguladı. Kuzey'in hegemonyasına karşı Türkiye, Akdeniz sanayi ülkeleri içinde yer alması istenen bir üye olarak görülüyor. Gördüğüm kadarıyla Türk konuşmacılar bazı çevrelerin aksine çaresizlik içinde AB'ci bir üslup kullanmadılar. Türkiye'de aydınların gittikçe şartlara ve gerçeklere daha uygun bir söyleme başvurduğu anlaşılıyor. İspanya ve İtalya gibi iki ülkede Türkiye'yi daha ciddi değerlendiriyor. Çizdikleri Türkiye manzarası da gerçekçi ve dengeleyiciydi. Şüphesiz 1967'nin Avrupa dünyası ile 2007'nin Avrupası aynı olacak değil. 1967'nin Türkiye'si de iyisi ve kötüsüyle 40 yıl sonra hatırlanmayacak kadar değişti. Almanya. Almanya tarihte dağınık toplulukların coğrafyasıydı. Alman denilen kimlik eski Yunanistiler ve Helen adaları veya eski Arap kabileleri kadar dahi bir birlik ifade etmezdi. Siyasi Alman birliğini orta çağlardan beri Mukaddes Roma Germen İmparatorluğu denirdi. Yani Voltaire'in Hızır zekasıyla ne Mukaddes ne de Roma İmparatorluğu sadece bir alay Alman dediği birliğin içindeki serbest şehir ve prenslik sayıca kalabalıktı. Avusturya'nın bir yanı birlikteydi, öbür yanı ise birlikte itişecek politikalar güderdi. Eyalet eyaletle, manastır manastırla bir savlet, saldırı ve münafiret içindeydi. Daha garibi bu hantal yumuşak gövdenin başındaki Habsburg hanedanı yani Avusturya büyükdükaları da hep Alman imparatoru seçilirdi. Bizim mektep tarih kitaplarımızda 16. ve 17. asırlar boyu savaştığımızı tekrarladığımız Avusturya İmparatorluğu böyle bir siyasi terim ve unvan o zaman yoktu. Almanya'nın ve Alman İmparatorluğu'nun ta kendisidir. Demek ki tarihi Türk-Alman dostluğu boş bir laftır. Bu Alman Birliği'nin kurulmasıyla Bismarck ve 2. Abdülhamit arasında oluşan dostluktan ileri gelir. Berlin Kongresi sonrası 2. Abdülhamit kurnazca bu ittifakı dışarıya karşı kullanıyordu. Mamafi, Jön Türkler bu kadar kurnaz değildi. Nitekim Alman dostluğu 1. Dünya Savaşı'na kadar abartılı bir slogandır. Bunun o zaman nasıl işlendiğini günden güne daha iyi öğreniyoruz. 1933'ten sonra Hitler Almanyası'nın zulmünden kaçan Alman aydınları, ki bunlar dünya çapında insanlardı, önce burada sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bilimsel bir rönesans başlattılar. Alman'dan göreceğimiz nimetle yurdundan kovulan bu muhterem muhalif aydınlar sayesinde oldu. Bruno Tau, Landsberger, Eberhard, Frank, Süsteim, Hirsch, Zuckmayr'ı hiçbir zaman unutamayız. Almanya bugün Orta Avrupa ve Balkanlara, yani eski kültürel, iktisadi, siyasi nüfus alanına iniyor. Polonya, Çekya, Macaristan, Bulgaristan, Avrupa Birliği'nden çok Almanya'nın otağına giriyorlar. Bu ülkenin aydınları, Alman hayranlıkları ve aksanlı Almancalarıyla onları bekliyor. Ama Balkanlarda kendisine sempati duyulan biri daha var. Bu, iktisadi yönde güçlü bir ülke olmasa da kültürel bağlarıyla onlardan biri olan ülke, yani Türkiye. Nihayet aynı durum Kafkasya'da söz konusu. Gürcistan'da Almanlar var ama aynı yerde ticarette, diplomaside hatta kültürel hayatta ülkenin bünyesiyle daha bir uyum içinde olan Türkiye'de var. İki ülkenin bu alanlarda müttefikçe davranmadıkları, davranamadıkları açık. Almanya artık 19. asırdaki icatçı, inatçı mühendislerin yükselttiği bir sanayi ülkesi değil. Yaşlı nüfuslu ama halen nitelikli teknisyenlerin sürüklediği, bazı dallarda rakipsiz bir sanayi devi. Zenginlik, sosyal demokrat politikaların bir asrı geçmesi nedeniyle nasyonel sosyalizm de demokrasisiz olarak politikaları sürükledi, dengeli biçimde dağılmış. Almanya'da çalışan insanlar her zaman kendinden emin ama işini kaybedeceğini hissederse de canavar. Nazizmi, işsizler ordusunu değil, işini kaybetmekten korkan küçük burjuvalı ordusunu destekleyip iktidara getirdiği bir tarihi gerçek. Alman'ın uluslararasındaki üslubu modern dünyaya ayak uyduracak gibi değil. Gazeteleri Anglo-Sakson ve Fransız meslektaşları gibi değil, daha katılar. Ama asıl beteri, aceleci, saldırgan ve gürültücü bir üslupları var. Teferruatla, ağaçla, genelin, ormanın bağlantısını kuramıyorlar. Ankara'ya gelen Alman diplomatların düşündüklerini ve ön yargılarına öbür Avrupalı meslektaşları da sahip. Ama berikiler diplomat, Alman diplomatlar ise hep yüksek sesle düşünüyor, o yüzden söylediklerinin aksini görmek istemiyorlar ve yanlıştan da dönemiyorlar. Bir konudaki çözümsüz girişimi başka çözümsüzlük yaratarak bastırmak istiyorlar. Üstelik bazı aydınlarımız için entelektüel bir merci rolündeler. Oysa insan hakları ve hürriyetin çatısını herkes kendi çatmak zorundadır. Şurası gerçek ki diplomat memurdur. Bağımsız aydın kişilik ve eylemle diplomatlık zor bağdaşır. Ayıp değil, işin icabı budur. Avrupa Birliği'ne yelken açarken de sefaretler personelinden başka pusulalar kullanalım. Almanya ile işimiz pek zor. Bugünkü diyalog düzenimiz onların üslubu. Bizim de ne olursa olsun Avrupa tavrımız porselen dükkanı ile fili çağrıştırıyor. Berlin'de bir hafta sonu. Son yüzyılda yükselen ulusçuluğun ve zenginliğin anıtsal başyeri olarak düşünülmüştü. Kuşkusuz olamamıştır. Berlin'in temelindeki esas tutarlılık 18. yüzyılda komşu Fransa'nın zulmettiği ve kapı önüne koyduğu Fransız protestanları yani Hugone mültecileridir. Bu kentin ticaretine, sanayine, fikri ve ilmi zenginliğine ilk hız verdiren onlardır. Almanya'nın henüz Yahudiliğe karşı Rusya'dan, Avusturya'dan ve hatta Fransa'dan daha anlayışlı davrandığı zamanlarda bütün Doğu Avrupa'dan göç eden seçkin Yahudiler Berlin'in yükselen Yahudiliğin merkezi haline getirdiler. Berliner Judentum, Berlin Yahudiliği bir zamanlar dünya kültürüne önemli bir katkı sayılan Alman kültürünün ayrılmaz parçasıydı. Ben hayatımda Berlin Yahudisinin ne olduğunu bazı kişilerde tanıdım. Bunların başında bizim ülkemizde Hititoloji ilmini inşa edenlerden Hans Güterborg ve eşi gelir. Ben rastladığımda Chicago'ya göçmüşlerdi ve o seçkin üniversitede bile pırıldıyorlardı. Üstüne bir yığın müzisyen ve ansiklopedi gibi kafalara da rastladım. Bazıları doğrusu hayatta bir yere varamamışlardı. Ama o bir yere varamayanlar bile sözüne sohbetine doyulmaz insanlardı. Berlin Nazilere rey vermemişti ama sonunda onu savunmak için taş üstünde taş kalmayana kadar direndi. 19. yüzyılın Alman İmparatorluğu Berlin'in temelinin ne olduğunu önem vermedi. Prusyalılar Paris ile yarışan bir anıtsal Berlin inşa etmeye çalıştılar. Tabii ortaya çıkan onun karikatürü bile olamamıştı. Bizim için Berlin birkaç yüz bin Türk ve doğu tarafındaki Museum Sinsel denen bölgedeki Pergamon Müzesi ve Yakın Doğu Müzeleridir. Osmanlı İmparatorluğundan götürülen nadide parçalarla doludurlar. Profesör Necdet Kur'an ve Onur Öğmen'le birlikte gittiğimiz Berlin canlanmış. Bu halkla ilişkiler firması sempozyumu ücret karşılığı tertiplemiş. Yalnız parayı temin edenler 1930 mültecileri ve onların çocukları. Başlarında da siyasal bilgiler okuluna sığınan ve ünlü bir profesör olmaktan çok ünlü bir politikacı ve Berlin Belediye Reisi olan Ernst Reuter'ın oğlu Eduard Reuter geliyor. Eduard Reuter'ın sözleri elbette Türk sempatisi üzerinde yoğunlaşıyor. Ne var ki gerçek bu. Türkiye'nin Ali Cenap davranışı bütün bir kuşak Alman entelektüeline hayat verdi. Tabii biz de istifade ettik. Ankara'da okuduğum lise, Atatürk Lisesi ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Bruno Tau gibi ünlü bir mimarın elinden çıkmıştı. Berlin canlanmış, renklenmiş. Birleştikten sonra iki üniversitesi olan şehir talebe dolu. Sömestr henüz sona ermiş. Almanya'nın sorunu kalabalık üniversiteler. Tasarruf gerekçesiyle bu üniversitelerin öğretim üyeleri gittikçe azaltılıyor. Öğrenci sayısı ise artırılıyor. Doğrusu Avrupa Birliği'nin eğitim düzeyimizi yükseltecek örnek olduğunu bilmeden tekrarlayanlar bu gerçekleri görmeli. Aksine bazı seçkin eğitim kurumlarımızın bu örnekler izlenerek aşağı çekileceğinden endişe ediyorum. Sokaklarda kaç nesilden beri tüketen, birikimli bir toplumun ürünlerinin satıldığı açık hava kitap sergileri ve nadide parçalarla dolu bit pazarı tezgahları kurulmuş, kafelerin sayısı artmış. Doğu Berlin kalkınıyor. Alman Tarih Müzesi yeniden yapılanmış ama galiba konser salonları ve opera Budapeşte, Prag ve Moskova ile yarışacak durumda değil. Sempozyum 1930'lar Türkiye'sindeki ve ABD'deki Alman bilgin ve aydınların serencamı üzerine ama bu arada kültür de bir silahtır sloganı etrafında Alman aydınlarının kaderi ve tutarsızlıkları da tartışılıyor. Frankfurt'ta direnişçiler ve sürgün entelektüeller birliği başkan yardımcısı Ursula Seus Hess, Alman aydınları arasında var olan aşağılık duygusundan söz ediyor. Böyle bir duygu ve suçluluk dışarıdan bakınca da gözlenebiliyor. Ama önemli olan o toplumun bir üyesinin bunu hissetmesi. Alman kültürü gözler ve derhal kavramlaştırır. Bu da onun üstün tarafıdır. Ne var ki bu duygu siyasi platforma yansıyınca tarihi yeniden çarpıtmak ve yeni suçlular aramak gibi dürtüleri de yaratıyor. Alman aydınlarının soykırım alanında başka ortakları aramalarını bu durum açıklar. Galiba Türklerle Almanları karşı karşıya getiren önemli bir nokta budur. Çek Cumhuriyeti ve Prag. Orta çağların Bohemya ve Moravya Krallığı Çeklerin ülkesidir. Çeklerin dili Polonyalıların ve eski ortakları Slovakların diline çok yakındır. O kadar ki her birinden gelen üç filozof, üç hukukçu, üç diplomat dahi tercümesiz her ayrıntıyı tartışabilir. Lügat kullanmadan kitaplar okunabilir. Ama Çekler diğer ikisinden ayrıdır. Daha bireyci, daha girişken ve endüstriyel toplumun çizgilerine sahipler. Kendilerine göre tezatları da vardır. Mesela 1948'e kadar Rusları çok sever ve kardeşliklerini vurgularlardı. Oysa Avusturya İmparatorluğu zamanında sınırlarında yaşayan Ukraynalıları aşağılarlardı. Vakti saate uyup çalışan adamları akşam küfelik olarak görmek mümkün. Bütün Slavlar gibi gelgitleri var. Galiba Slav dilleri içinde en zengin argo ve küfür edebiyatı onlarınmış. Avrupa'da Protestan'ın öncülüğünü bu toplum yaptı. Bedeli ağır ödettirildi. Bugün de Katolik dünyaya ait bir ülke gibi görünse de halkın yarısı kendisini ateist olarak açıklamış bulunuyor. Geçen asırda Panislavizmin ilmi öncülüğünü onlar yapardı. Katolik Polonya ise bu gibi akımlardan nefret ederdi. Soylu sınıfını Kinski gibi bir iki aile hariç Avusturya İmparatorluğu yok etti. Ama sanayi, ticaret, mimari ve ilimde faal yükselen bir burjuvazi bütün imparatorluğu ele geçirdi. Bu yüksek kültürün ayrılmaz parçası da ortaya çıktı. Çekler hem kendi ülkelerinde hem Avusturya'da en faal proletaryayı yarattılar. İmparatorluk zamanında Prag, Brun ve Karlovy Vary'e Karlsbad giden büyüklerimiz, Çek mühendis ve iş adamlarının, hekimlerin 2-3 dil bildiğini, Alman Avusturyalıların Fransızca bile konuşamadığını söylerler. Doğrudur. Bütün kozmopolit monarşilerde olduğu gibi kimin kimden hallice olduğu ve kimin kimi hor göreceği belli olmaz. Asırlarca Alman, Avusturyalılar ile bir arada yaşadılar. Prag'daki üniversite iki dilde eğitim yapardı. Ortak dil ise tabii ki Latinceydi. Çeklerin çoğunun soyadı Almancadır. Ama mesela Viyanalıların da birçoğu Çek soyadı taşır. Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturya İmparatorluk Ordusu'nun Çek askerleri Slovak kardeşleriyle birlikte karşıdaki büyük kardeş Rusya'nın ordusuna geçiverdiler. Slovaklar o zaman Macar tacına bağlıydılar. Ama iki kavim kaderini birleştirdi. İlan edilen Yeni Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da Alman ve Çeklerin sadece tiyatro ve okulları değil, şehirdeki gezinti alanları bile ayrıydı. Bir Avusturya Almanı, toprak sahibi, hanım, ünlü cumhurbaşkanı Masaryk'e yakınmış. Ekselans, ben şimdi ne yapacağım? Çekçe bilmiyorum. Masaryk, ziyanı yok hanımefendi. Annem de Çek ama sizin gibi Almanca konuşuyor. Hep birlikte yaşarız demişti. Ne var ki, Sudet bölgesi Almanları Masaryk gibi değil, sadece Çekleri değil, Almancayı kendilerinden iyi konuşan Yahudileri de sevmiyorlardı. Hitler'i davet ettiler. Bugünkü Çek Cumhuriyeti'nin ikinci harpten sonra kovaladığı Sudet, Almanları meselesinden dolayı özür borçlu olduğunu hiç sanmıyoruz. Franz Kafka, Franz Werfel, Max Brod, Erwin Kurz, Rainer Maria Rilke gibi Alman dilinin en parlak isimleri Prag'da doğdu, yaşadı ve yazdı. Hiçbiri kendisini Alman hissetmedi ama Alman dilini Goethe kadar yaşattıkları açık. Hepsi birbiriyle okul hocalarından biri arkadaşçı. Aslan Asker Şivak'ın yazarı, ölümsüz Çek yazarı Jaroslav Hašek, Rilke ile birlikte büyümüştü. Dünya edebiyat tarihinde iki dünya savaşı arasındaki Prag gibi birçok yazarın halle hamur olduğu dönem az bulunur. Sırf yazarların mı, bütün Alman Avusturya bölgesinin en tipik Jugendist Art Nouveau ve Bauhaus dönemi yapılan Prag'dadır. Bizim büyükelçilik konutu da bunlardan biridir. Eski Prag musiki ile devam ediyor. Her köşede bir konser, ne de olsa Mozart'ın hakkını Avusturyalılardan çok Praglılar vermişti. Çekler bugün Slovaklardan ayrıldı. Slovak aydınların mızmızlanmasını fırsat bilip tarımsal problemleri ve gelişemeyen sosyalist endüstrisiyle başlarına dert olacak bu bölgeyi elden çıkardılar. 10 milyon nüfuslu Çek Cumhuriyeti'nin %3'ü Slovak, 60 bini de Polonyalıymış. Adım başında Slovak'ım diyen birine rastladığınıza göre Slovaklar kimliklerini istatistik ofislerine değil kahvehanelerde açıklamayı tercih ediyor olmalılar. Yakında sağda solda iş tutan Türklerin sayısı da buna erişirse şaşmamak gerekir. Çeklerin para birimlerini avroya değiştirmeye pek niyetleri yok gibi. Gelen turistlere sarraflık yapmayı tercih ediyorlar. Yanı başındaki Avusturya'ya göre Türkiye ile ticari ilişkileri hızla gelişiyor ve öbür AB ülkenin aksine birliğe Türkiye'nin alınmasında had safhada sıcak bakıyorlar. Gezilecek üç şehir. Efsanevi güzellikteki Prag, Alman Avusturya şehirlerinin hiçbirinde görülmeyecek kadar gotik ve Rönesans üsluplu şaheserlerle dolu. Alman Avusturya İmparatoru Rudolf'un başkenti Prag, Manierizm denen geç Rönesans döneminin ve Orta Avrupa Yahudi kültürünün en orijinal örneklerine sahip. Nazi işgalinin tahribatına rağmen hiçbir yer Prag kadar Yahudi Eşkinaz kültürünün güzel örneklerini barındıramaz. Çekya, Orta Avrupa'nın barok sanat merkezi. Eski Avrupa'yı Karlsbad'da yaşamak mümkün. Karlsbad, yeni zengin Ruslarla dolu ve bu yeni zenginler 19. yüzyılın Karlsbad'ında tedaviye gelen Rus süre gelen soylularını ve yazarlarını taklit etmeye çalışıyorlar. Bu arayış bile onları bir ölçüde kaba yeni zenginler olmaktan çıkarmış. Çekler Karlsbad'da Atatürk'ün kaldığı otelin odasını müze yapacak kadar zarif ve Çekya bir bakıma müzeler diyarı demek, Avrupa'yı görmek ve temel kültürünü anlamak için 3 şehri bilmeniz lazım. Floransa, Roma ve Prag. Bu 3 şehrin dinginliği, sıcaklığı ve insanı çeken derinliği ne Paris'te, ne Londra'da, ne de başka bir yerde vardır. Bugünkü Prag turist hücumuna uğramış. Doğrusu 1972'de birkaç kere gittiğim Prag'ın sihirli ve sakin havasını sonradan bulamadım. Ama ben yine de fırsat buldukça gitmek istiyorum ve herkese tavsiye ederim. Bayramlarla Londra, Paris'e hücum etmekten daha kazançlı çıkılır.